ellerinden bir tanesi biri diğerinden ayrılmaz ya da ayıramayızsa. Abdullah dediğimizde hemen Abdurrahman abla gelir ve gelmeli de. İki isim işte bunlar. Cennetle müjdelenmiş isimlerden ve ismine layık olanlardan Hazreti Abdurrahman bin Af anlatıyor. Bedir Harbi'nde saftaydım. Çok yorulmuştum. Bir ara bir kenara çekilip biraz dinleneyim dedim. Bir de ne göreyim ki? Sağımda ve solumda yaşları küçük iki çocuğun arasındayım. Muaz ve Muavviz. Birisi kolumdan çekti. Arkadaşımdan gizli bir şey sormak istedi. Ona kulağımı verdim. Amca dedi, bana Ebu Cehil'i göstersene. Yeğenim dedim, onunla ne işin var senin? Ben onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sövüp hakaret ettiğini duydum. Allah'a söz verdim. Bugün ben ya ben onu öldüreceğim ya o da beni şehit edecek ya da dedi. Küçük bir çocuktu diyor. Soğuk tarafındaki arkadaşımdan gizli bir şey sormak istedi. Eğilip ona da kulağımı verdim. Amca dedi, bana Ebu Cehil'i göstersene. Yeğenim dedim, onunla senin ne işin var? Ben dedi, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylediğini duydum. Allah'a söz verdim. Bugün ben ya onu öldüreceğim veya onun tarafından şehit edileceğim. Ben bu iki yiğidin arasında sevincimden ve hayretimden adeta kendimden geçtim diyor. Müşrikler arasında bir lakıntı. Bugün kimse Ebu Cehil'in yanına sokulamaz. Baktım karşıda Ebu Cehil arkadaşları arasında. Etrafında çalım satarak dolaşıyor. İşte bakın dedim diyor. Şu karşıdaki sizin bana sorduğunuz kimsedir. Der demez o iki yiğit diyor. Doğanların uçuştuğu gibi süzülüp diyor başına uçtular diyor. Ve diyor Hazreti Muaz'ın kılıcı ile bacaklarından biçilen Ebu Cehil bir çekirdeğin değirmen taşında öğütülürken çıkardığı ses gibi diyor. Korkunç bir ses çıkartarak yere yuvarlandı. Bu sefer de her ikisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme koşarak ya Resulallah ben Ebu Cehil'i öldürdüm dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlarınızı sildiniz mi diye sordu. Hayır silmedik dedi o iki insan. Getirin bakalım dediler. Getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iltifat ederek buyurdular. Onu her ikiniz de vurmuşsunuz. Emrine şükürler olsun ya. Küçük bir insan bu kadar samimi ve Ebu Cehillere doğru çıkıyor. Allah Resulüne söz ettiği söz getirdi diye. Ama şimdi Ebu Cehiller kıtalar dolaşıyor ve Resulullah'a dil uzatıyor. Hiç onlara ses çıkartan yok. Değil mi dostlar? Yine bir rivayete Hazreti Muaz Ebu Cehil ile uğraşırken arkadan henüz Müslüman olmamış Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e geldi. Ve kılıcı indirdiği gibi diyor Hazreti Muaz'ın kolunu kesti. Kol ancak deri ile tutuyordu. Yiğidimiz savaşa devam etti. Hem de kolunu arkasında sürükleyerek. Muaz öyleydi. Bir ara kolunu balta gibi omzuna attı Muaz. Çünkü kolu onun rahat hareket etmeye mani oluyordu etmesine. Ama gel gör ki kolu omzundan düşüyor ve bu haliyle rahat etmesini de engelliyordu. Buna dayanamayan Hazreti Muaz bir kenara çekilip kopuk kolunu yere yatırdı. Üzerine ayağıyla bastığı gibi çekti, onu yerinden kopardı. Ve kolunu oracıkta bırakıp tekrar düşman safına daldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bu halde görünce kolun nerede dedi. Hazreti Muaz meseleyi anlatınca kolunun getirtilmesi emredildi. Sonra da alemlerin efendisi mübarek tükürüğünden bir parça alıp kopan kolu yerine sürdü ve kolu yapıştırdı. Ve haydi gidebilirsin dedi. Hazreti Muaz hayatı boyunca sanki ortada kopan bir kol yokmuş gibi sapasağlam yaşadı. Hayatına bin berekallah. İşte şimdi o kolları kopan insanlar, yani kolları derken iman ve bu davaya söz getirildiğinde arkasını atan
sadece tebessümlerle kıkırdayanlar, İslamiyet'i hayatına geçirmeyenler, işte bu fani dünyada alenen kollarını kopartan insanlar gibidir. Canları, bacakları, kolları, her şeyleri kopuyor. Ama bir haberler. Aslında ahiret hayatını ebediyen teslim ediyorlar. Bir bilseler ki şu fani alem içerisinde Allahu Teala'nın ikramı o kadar fazla ki birazcık samimiyet gösterilse. Ama çok zor. Allahu Teala akıbetimizi hayır eylesin dostlar. Çünkü düştük bir hengamenin peşine, koşaraktan gidiyoruz. Allahu Teala bizi affı mağfiret eylesin inşallah.
Ne uzun ne kısa kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş, siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet cemalini göster. Kul varlığından soyulmak ister. Ay güneşten güzel, söylece yüzün. Nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengine ne kış ne güzün. Tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali. Daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin. Kışların sureti gökte hilalin. Razıyım rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Omuzlar yapılı düzgün el ayak. Boynunda ne güzel gümüşten berrak. Göksünden zarifçe inen kıla bak. Benden mutlu sana sarılan toprak. Azatlık istemem, cemalin göster. Elim eline dokunmak ister. Bir tutam sakalın, birkaçı beyaz. Göbeksiz vücudun serin kış ve yaz. Canımı yoluna kurban etsem az. Dostlar defterine köleni de yaz. Açılar kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci, kokusuna tutkun yaşlısı genci. Yürürken koşmadan önde bir inci, kapına gelmiş bir garip direnci. Açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş, yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş, bize nasip olsun hayırlı bir düş.
Kerem'et ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Nübüvvet mührünün sırtında yeri, mühürlenmiş Rabbin eşsiz değeri. Görmesin de eşit ön ile geri, İpek mi hayat mı bu nasıl deri? Bir kula binsen yüzünü göster. Kölen seyle dalıp bir kanmak ister. Seni ilk görenler korku çekermiş, sonra ürfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim demiş. Erenler yolunda giderek erimiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok sende olan hüsnü an. Seni anlatıyor mucize Kur'an. Alemlere rahmet, cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister. Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Geceyi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın alelisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin Habibi satibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül, gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal, el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Fermane, pervane şevkiyle hep yanmak ister. Yanıyoruz ey Allah'ın Resulü. Ne olur isminin hürmetine bize de cemalini göster. Ey Nebi, bize de göster.
Sahip olduğu nadir dahillerden biri de şüphesiz ki Amr bin As'tır radıyallahu anh. Ölüm döşeğinde
son nefeslerini tüketmekte olduğunu, yakında vefat edip Yüce Mevla'nın huzuruna çıkacağını ve iğneden ipliğe her şeyin hesabını vereceğini anlayan ve bunu hisseden Amr bin As radıyallahu anh, kendisini ziyarete gelenlerle hiç ilgilenmiyordu ve yüzü duvara dönük olduğu halde durmadan ağlıyordu. Bir ara oğlu Abdullah geldi babasının yanına. "Babacığım, niçin ağlıyorsun? Yoksa ölümden mi korkuyorsun?" Amr bin As şöyle dedi: "Hayır. Allah'a yemin ederim ki ölümden asla korkmuyorum. Beni korkutan ondan sonrasıdır." Böyle dedi ve oğlunu teselli mahiyette. Oğlu dedi ki: "Sen hayırı üzereydin. Hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeleri vermedi mi?" deyip kendisine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlığını ve Şam fetihlerini hatırlattı. Fakat Hazreti Amr hiç orada olmadan yüzünü duvara dönük bir şekilde ağlamaya devam ediyordu. Nihayet oradakilere dönerek şöyle seslendi: "Oğlum, bu saydığın övgülerin hepsinden daha üstün bir şey var ki onu söylemeyi unuttun. Bu da Allah'tan başka ilah yoktur dememdir. Çünkü bana göre işlediğim amellerimin en üstünü kelime-i şehadete getirmemdir. Yani yüce Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de onun Resulü olduğuna dair getirmiş olduğum şehadettir. Ben hayatımda 3 devre yaşarım. İlk zamanlarımda benim yanımda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla kızılacak kimse yoktu. Onun öldürülmesini de herkesten çok ben istiyordum. Eğer bu durumda ölmüş olsaydım doğruca cehenneme giderdim. Yüce Allah'a 100 binlerce şükürler olsun ki o devrede beni öldürmemiş, sonra Yüce Allah hidayet nasip etti ve kalbimi İslam'a açtı da ben Müslüman oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve "Ya Resulallah, sağ elini uzat da sana biat edeyim" dedim. Mübarek sağ ellerini uzattıklarında da onu tuttum ve bırakmadım. Bunun üzerine "Ey Amr, elimi niçin bırakmıyorsun?" diye buyurdular. Ben "Bir şart koşmak istiyorum" dedim ona. "Peki, şartın nedir?" diye sordu Allah'ın Resulü. Ben de "Bütün günahlarımın affolmasını istiyorum" diye cevap verdim. O zaman alemlerin efendisi şöyle buyurdular: "Ey Amr, sen İslamiyet'in kendisinden önce yapılanların hepsini sildiğini bilmiyor musun? Aynı şekilde hicret ve hac da kendilerinden önceki her şeyi siler, affettirir." Allah'ın Resulü öyle buyurmuştu. İşte o günden sonra benim nazarımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sevimli ve daha büyük hiç kimse olmadı. Eğer benden onu layıkıyla anlatmam ve tanıtmam istenirse bunu yapabilecek gücümün olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sahip olduğu heybetinden dolayı
kendisine bir kere dahi olsun doyasıya ve dikkatli bir şekilde bakabilmiş değilim. Eğer bu devrede ölmüş olsaydım cennetlik olacağımı umardım. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra biz bazı şeylere sahip olduk. Bazı siyasi işlere karıştık. İşte bu devrede sonumun ne olacağını bilemiyorum. Öldüğümde sesli olarak ağlayan kadınların cenazemi takip etmelerine izin vermeyin. Ayrıca cehenneme, cenazeme ateşte getirilmesin. Beni ölmek için de kimse tutulmasın. Kefenimi üzerime bağlayınız. Çünkü ben muhakeme edileceğim. Beni kabrime koyduğunuzda toprağı üzerime yavaş yavaş atınız. Defin işini bitirdiğinizde de kabrimin yanında bir devenin kesilip etinin paylaştırılabileceği kadar bir zaman durunuz. Böylece Rabbimin elçileriyle ne cevap vereceğimi bilene kadar bana arkadaşlık yapmış olursunuz. Amr bin As radıyallahu anh hem bu sözleri söylüyordu ve sonra yüzünü duvara çevirerek hem ağlıyor hem de şöyle yalvarıyordu. Ey Allah'ım, sen bize emrettin, biz ise emirlerine uymayarak sana isyan ettik. Bize bazı şeyleri yasakladın, fakat biz bu yasaklara riayet etmedik. Bizleri ancak senin affın kurtarabilir Allah'ım. Ben kuvvetli biri değilim ki sana karşı koyabileyim. Suçsuz olmadığımı da söylemiyorum. Aksine suçumu itiraf ediyor ve beni bağışlamanı diliyorum. Senden başka ilah yoktur. Amr bin As radıyallahu anh vefat edinceye kadar bu sözleri tekrarlamaya devam etti. Haşa ki Amr bin As'ın korktukları başına gelsin. Fakat o bir kul olarak bazı yaptıklarından endişe ediyor. Onlar yüzünü azarlanma korkusuyla yüce Allah'ın huzuruna çıkmaktan utanıyor ve haya ediyordu. Bunun içinde utancından yüzünü saplıyor, ağlıyor ve Allah'ım beni bağışla diye haykırıyordu. Amr bin As'ın son demlerinde ağlamasının yorumunu Allahu Alem belki şöyle yorumlayabiliriz. Amr bin As radıyallahu anh bir kısım içtihatları ve istişarelerin neticesinde İslam'a ve Müslümanlara hizmet olur düşüncesiyle bir müddet siyaset sahnesinde yer almıştı. Zaten kendisi bir siyasi dahiydi. Fakat son zamanlarında halinden memnun olmadığını ve daha sağlam ve daha selamette olan bir hizmet yapması gerektiği kanaatine sahip olduğu ve bu yüzden ağladığı anlaşılıyor. Evet, Amr bin As radıyallahu anh bir müddet siyasete girmekle lüzumsuz ve manasız bir surette dünya hayatına karıştığını, kendisinin sahip olduğu ve başkalarını da rahatlıkla anlatabileceği Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin elmas gibi hakikatini siyaset propagandası ve taraftar edinmek fikriyle ve bakışı altında can parçalarının kıymetine indirdiği, doğrudan doğruya ebedi hayat için çalışması lazım geldiği, bunun içinde en mühim, en lüzumlu, en sağlam, en selameti ve en kalıcı olarak Kur'an'ı ve sünnetteki hakikatleri yaşama ve başkalarını anlatmayla ilgili olan hizmet cihetini seçmesi gerektiği, siyasete taraftar olma yüzünden
çok daha temiz ve daha hakikatli olan bazı Kur'an'ı ve nebevi hizmetleri safi ve yarasız yapamadığı zannıyla endişeyle üzülüyordu. Bir taraftan kıymetli zamanını ve kaçırılan eldeki fırsatları ağlıyor, diğer taraftan da yakında Yüce Allah'ın huzuruna çıkıp hayatının hesabının verileceği şiddetli günü düşünüyor ve keşke şu dünyanın karma karışık ve bulanık işlerine bulaşmasaydım diyor ve bu yüzden de durmadan ağlıyordu. Gerçi siyasi hareket ve manevralardaki iştihatlarında hata etse bile niyeti halis olduğu için sevap kazanacağını o da biliyordu. Fakat yine de bu gibi tarafkarlığa gerek yoktu diyor, üzülüyor ve yaptıklarına pişmanlık duyuyordu. Ne de olsa akıllıydı, dahiydi, akıllı ve dahi olmanın gereğini yapıyordu. Yani elde mevcut fakat şaibeli olan amel ve hizmetle yetinmiyor. Hizmetlerin en kıymetlisini ve neticede en sağlam olanını yapmak istiyordu. Ve iman ve dehasıyla gerçek akıbeti görmenin ifadesi olarak da aşk ve ihtiyaçla istiyordu ki safi amel ve hakikatli hizmet noktasında ahirette geri saflarda kalmasın. İlk safta yer alsın. İnşallah da öyle olur. Zaten onun gibileri içinde bunun aksesini hiçbir zaman düşünemeyiz. Günümüzde de bazı belli siyaset ve yüksek makamlar vasıtasıyla dine ve ilme hizmet etmeyi düşünüyorlar. Fakat işin içine girince ve 3-5 sene zarfında o sahalarda dönen dolapları ve bazı tuzakları ve kayırmaları ve zulümleri, çiğnenen hakları, ihmal edilen ehliyetleri görünce ve selametli bazı hakikatli hizmetlere engel teşkil edildiğini ve buna benzer şeylerin yapıldığında hizmetin zor olduğunu fark edince bazı kimselerin bazı parlak mevkilere yükselmek için yalancılıkla hareket ettiğini ve bir kısmını da bilmeyerek ecnemi parmağına alet olduğunu anlayınca o zamana kadar siyasete boşuna girdiğini, cazip makamlara boşuna rağbet gösterdiğini, gerçekleşmesi şüpheli bir maksat için uğraşmakla gıybet gibi yüzlerce günaha girdiklerini ve ömürlerinin en verimli yıllarını manasız şeyler hakkında arkasında boşuna telef ettiklerini gayet iyi anlıyorlar. Fakat iş işten geçiyor. Bununla birlikte yüce değerler uğrunda hizmet etmede bir alet ve bir vasıta olarak kullanılan bazı yollara tevessül ediliyor. Ne pahasına olursa olsun istikamet çizgisini de gerçekleştirme yolunun asıl olan kulluk vazifesini yapmaya kararlı olan ve başkalarının ahiretini kurtarma hesabına bazı hizmetlerde canla başla çalışmaya azmeden elbette ki bazı birçok insanlar var günümüzde ve olması da lazımdır. Ama maalesef pek çokları da aldatmakta ve insanları aldatmanın yollarını aramaktadır. Şimdiye kadar insanlara faydalı olacağım diye boyundan aşkın bir sürü işlere girişen insanoğlu, kendini halka ispat etmek için belki de bir kısım tefekkürlere zorlanarak görünmelere, dedikodulara ve haksızlıklara girdik. Ya bu gibi yanlışlıklarla taraftar olduk ve yanlışlıklara da ses çıkarmadık isek? Belki de bir kısım dünyevi cazip makamlara yeni yerlere ulaşmak için insanların haklarını yiyerek ve gasp ederek ulaştık isek? Heyhak! Ama unutma ki bir gün gelecek, nefsinin heveslerini tatmin uğrunda yaptıklarının ağır vebalini vicdanında hissedecek ve seninle yüzünü duvara çevirecek, ağlayıp nalan feryadı figan koparacak, Allah'ım bahtına düştüm, ne olsun beni bağışla diye haykıracak ve ortalığı velveleye vereceksin. En iyisi sen kendi işine bak, kimsenin işine olur olmaz şeylere karışma. Şayet sana ihtiyaç duyulur da sana teklifler gelirse, gerekli istişare yaptıktan sonra o vazifenin gerçek sahipleri gelinceye kadar o elindeki kıymetli cevherlerin değerini de düşürmeden sana verilen görevi üstlen ve onun hakkını en verimli bir şekilde vermeye çalış. Yarın bir sürü pişmanlık duyup dizlerini dövmektense bugünden Yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya dayalı olan haline ve hizmetine kanaat etmen ve onun rızasıyla yetinmen senin için yeterli bir saadet kaynağı olduğu gibi nedamet gözyaşlarıyla haykırman da senin için bir kurtuluş vesilesi olacaktır. Öyleyse sen de yüzünü saklayıp ağla ve haykır. Allah'ım beni bağışla ve kayır de. Evet, öyle bir gün geliyor ki hesapların en şiddetli sorulacağı bir dönemde hiçbir kimsenin seni kurtarabileceğini sanma. Eğer hayırlı bir amelin yok ise şu fani dünyada yaptıklarınla gideceksin. Sana pişman olmak neye yarar ki? Onun için alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi her şeye sabret ve davandan zerre kadar taviz verme. Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin divan-ı irfanından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme övgü ve metiyelerle bugün de programımı burada noktalıyorum dostlar.
Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.